Ayrım 7. 2. Bölüm Kara Gemi 14. Kısım Uzak mesafeden Cassandra güzel bir manzara oluşturuyordu. Yelkenleri sabah rüzgarı ile gerilmiş ve burnu birkaç derece havalanmış, berrak mavi sularda ardında belirgin bir iz bırakarak ilerliyordu. Buna karşın geminin içi kalabalık ve oldukça rahatsızdı. 60 kadar kokuşmuş orta yaşlı dövüşken denizci oturacak, oyun oynayacak ya da sadece güneşin altında uyuyabilecekleri bir yer bulmak için sürekli itişip kakışıyorlardı. Deniz onlar için bir nevi tuvalet gibiydi. Kaptanları geminin bordasından sarkmış, yarım düzine kadar popodan oluşan bir manzarayla sıkça karşılaşmak zorunda kalıyordu. Henüz ne yiyecek ne de içecek dağıtılmıştı. İlk gün yemek dağıtımı yapılmayacağını önceden kestiren gemi tayfaları limanı terk etmeden önceki akşam karınlarını tıka basa doldurmuşlardı. Öte yandan Hunter demir dağıtmamıştı. Adetlere göre paralı denizcilerin karada uyuyabilmesi için akşam vakitlerinde korunaklı bir koya demir atılırdı. Ama Hunter ilk gece yol almayı tercih etmişti. Acele ediyor olmasının iki nedeni vardı. İlk olarak casusların ondan önce Matanseros'a ulaşarak garnizonu uyarması, ikincisi ise hazine kalyonunun Matanseros limanını her an terk edebileceğini düşünerek gereğinden fazla vakit harcamak istemiyor olmasıydı. İkinci günün sonunda Haiti adası ve Küba arasındaki tehlikeli geçitten kuzeydoğu istikametinde ilerliyorlardı. Mürettebatı bu bölgeyi iyi bilirdi. Çünkü korsanların merkezi sayılan Tortuga'ya sadece bir günlük mesafede bulunuyorlardı. Hunter üçüncü günde yol almayı sürdürüp akşam olduğunda bir koyda demirleyerek yorgun adamlarının dinlenmesini sağladı. Ertesi gün Inagua'yı geçer geçmez Matanseros'a kadar okyanusta uzun bir yol alacaklarını Hunter çok iyi biliyordu. Bundan sonra durabilecekleri güvenli bir koy yoktu. 20. enlemi geçtikleri anda da tehlikeli İspanyol sularına gireceklerdi. Mürettebatın morali oldukça yüksekti. Adamlar yaktıkları kamp ateşlerinin etrafında eğleniyorlardı. Denizde yol aldıkları son 3 gün boyunca sadece bir adamı sürünen şeytan sanrıları görmüştü. Böyle şeyler bazen rom içememekten kaynaklanırdı ama adam artık daha sakindi ve titremesi de durmuştu. Gidişattan memnun olan Hunter önündeki ateşe dikkatlice bakıyordu. Sanson da gelip yanına oturdu.
''Ne düşünüyorsun?''
''Aklımdan geçen belirli bir şey yok.''
''Kara kara kaza yayı mı düşünüyorsun?''
''Hayır.'' Hunter başını salladı.
''Kardeşini öldürdüğünü biliyorum.'' dedi Sanson.
''Doğru, ölümüne neden oldu.''
''Ve bu seni öfkelendirmiyor öyle mi?''
Hunter iç çekti. ''Artık öfkelendirmiyor.'' Sanson titrek alevlerin ışığında Hunter'a dik dik baktı.
''Nasıl öldü?''
''Önemi yok.'' dedi Hunter sakin bir tavırla. Sanson bir süre sessizce oturmayı sürdürdü.
''Duyduklarıma göre,'' dedi, ''ağabeyin kazaya tarafından ele geçirilen bir ticaret gemisindeymiş. Kazaya onu kollarından asmış ve hayalarını kesip kardeşinin ağzına tıkmış.''
Hunter bir süre cevap vermedi. ''Evet, hikayesi bu,'' dedi sonunda.
''Bunlara inanıyor musun peki?''
''Evet.'' Sanson dikkatle onun yüzünü inceledi.
''Kurnaz İngiliz, öfkeni yitirdin mi? Nefretin nerede Hunter?''
''Bende ondan fazlasıyla var,'' dedi Hunter. Sanson peki dercesine başını salladı. Ayağa kalktı.
''Kazayayı bulduğunda onu çabuk öldür. Nefretinin seni kör etmesine izin verme.''
''Kör değilim, merak etme.''
''Hayır, gördüğüm kadarıyla henüz değilsin.''
Sanson yanından ayrıldı. Hunter uzun süre ateşi izleyerek öylece durdu. Sabahın ilk saatlerinde Küba ve Haiti adası arasında bulunan tehlikeli Windward geçidine girdiler. Değişken bir rüzgarla ilerlemelerine rağmen Cassandra iyi bir performans göstermişti. Gecenin bir vaktinde de Le Moll'ün karanlık burnunu, yani Haiti adasının batı ucunu geçip sancak istikametine yöneldiler. Şafak vakti yaklaştığında Tortuga adası kuzey kıyının uzantısındaki aralıktan kendini gösterdi. Yol almaya devam ettiler. 5. günün tamamını açık denizde geçirdiler ama şanslarına güzel hava ve çok az çalkantılı bir denizle yol almışlardı. Akşama doğru demirleyebilecekleri Inagua adası ufukta belirdi. İkindi vakti Lazio denizin üzerinde karadan bir kabuk gibi yükselen Le Caic adalarının tam karşılarında olduğunu bildirdi. Bu onlar için önemli bir noktaydı.
Çünkü Lökaik adalarının güney tarafı birkaç kilometre boyunca uzanan son derece tehlikeli ve sığ bir bölgeydi. Hunter doğu istikametinde henüz göremedikleri Türk adalarına doğru yönelmelerini emretti. Hava hala iyiydi. Mürettebat güneşten mayışmış şarkı söylüyordu. Gökyüzünde güneş alçalmaya başladığında uyuşuk mürettebat Lazü'nün bağırışıyla gerildi. ''Ufukta yelkenli!'' Hunter sıçrayarak dikkatlice ufka baktı ama bir şey göremedi. Usta denizci Anders dürbünü gözüne yaslamış etrafı tarıyordu. ''Vay canına!'' dedi ve dürbünü Hunter'a uzattı. ''Bordanın tam ortasına doğru açıklarda kaptan!'' Hunter dürbünle Anders'ın gösterdiği yöne baktı. Gökkuşağı şekil ve renkleriyle kırılan ışığın ardından deniz seviyesinin üzerinde beyaz bir dikdörtgen gördü. Bakmaya devam ederken beyaz dikdörtgen açı değişerek üst üste geçmiş iki dikdörtgen görünümü aldı. ''Sence ne gemisi bu?'' diye sordu Anders. Hunter başını salladı. ''Sen de benim kadar iyi biliyorsun.'' Bulundukları mesafeden geminin hangi ülkeye ait olduğuna dair bir tahmin yürütmeleri mümkün olmasa da İspanyolların hükmettiği sulardaydılar. Geriye doğru dönerek hızlıca ufka göz attı. Inagua artık çok geride kalmıştı ve oraya ancak 5 saatte ulaşabilirlerdi. Inagua onlara göre çok korunaklı bir liman da sağlamazdı. Kuzeydeki Lökaik adaları sıkıntılarına çare olabilirdi. Ama rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyordu ve süratle yol alabilmek için tam rüzgar istikametinde kalmaları gerekirdi. Doğuda Türk adaları hala görünmüyordu ve yaklaşmakta olan gemi de bu yönden geliyordu. Alternatiflerin hiçbiri cazip değildi ama bir karar vermesi gerekiyordu. ''Yön değiştirin'' dedi sonunda. ''Lökaik adalarına gidiyoruz.'' Anders dudaklarını ısırdı ve başını salladı. ''Hazır olun'' diye bağırdı ve mürettebat halatlara asıldı. Cassandra rüzgarı delerek kuzeye yöneldi. Bir gözü yelkenlerde olan Hunter, ''Haydi bitirin şu işi'' dedi, ''hızlanalım.'' ''Emedersin kaptan'' dedi Anders. Usta denizci endişeli bir şekilde kaşlarını çattı. Ufuktaki yelkenler artık çıplak gözle görülecek kadar yakınlaştığından endişelenmekte haklıydı da. Öteki gemi aradaki mesafeyi kapatıyordu. İlk olarak gördükleri üst yelkenlerin yanı sıra geminin ön yelkenleri de belirgin şekilde seçilir hale gelmişti. Hunter dürbünle bakıp üst yelkenlerde gördüğü köşeleri saydı. 3 taneydiler. Bunun 3 direkli bir gemi büyük ihtimalle savaş gemisi olduğu anlamına geliyordu. Kahretsin! O gemiyi izlediği sırada 3 yelken tekrar tek bir beyaz kare oluşturmuş, ardından da tekrar 3'e bölünmüştü. ''Yön değiştirdi'' dedi Hunter. ''Henüz uzakta ama peşimize düştü.'' Anders ellerini dümeninden ayırmadan endişe belirten küçük adımlarla ayaklarını hareket ettiriyordu. ''Bu rotada gidersek yelkenliden kurtulamayacağız kaptan.'' ''Hangi rotayı seçersem seçeyim atlatamayız'' dedi Hunter karamsar bir ses tonuyla. ''Barışçıl olması için dua et.'' Peşlerindeki gemi artık sadece 5 deniz mili uzaklarındaydı. Rüzgar bu şekilde devam ederse yelkenlinin Cassandra'ya yetişmesi kaçınılmazdı. Tek umutları rüzgarın hafiflemesi ve daha hafif olan Cassandra'ya avantaj sağlamasıydı. Bu bölgede gün batımlarında rüzgarın hafiflemesi alışılmadık bir hadise değildi. Aynı saatlerde kuvvetlendiği de görülürdü. Kısa bir süre sonra Hunter yanaklarına çarpan rüzgarın kuvvetlendiğini hissetti. ''Bugün şans bizden yana değil'' dedi Anders. Beşlerinde olan geminin Grandi yelkenlerini de artık görebiliyorlardı. Grandi yelkenleri güçlenen rüzgardan ötürü iyice kabarmış ve batan güneşin ışığında pembemsi bir renge bürünmüştü. Lökaik adalarının hala çok uzağındaydılar. Onları kurtaracak ideal özelliklere sahip olan bu cennet asla ulaşamayacakları bir mesafedeydi. ''Tekrar yön değiştirip kaçmalı mıyız kaptan?'' diye sordu Anders. Hunter başını salladı. Cassandra ters taraftan esen rüzgarla arayı biraz açabilirdi. Ama bu kaçınılmaz olanı sadece geciktirirdi. Yapabileceği bir şey kalmayınca çaresizlikten öfkelenen Hunter ellerini yumruk şeklinde sıkarak peşlerindeki geminin yelkenlerinin giderek büyümesini izledi. Artık geminin gövdesinin üst kısımları da görülüyordu. ''Savaş gemisi olduğu kesin'' dedi Anders. ''Geminin burnunu henüz tam olarak seçemiyorum.'' Bir geminin hangi ülkeye ait olduğunu söylemenin en kesin yolu burnuna bakmaktı. İspanyol savaş gemilerinin burnu İngiliz ya da Alman gemilerine kıyasla daha küt olurdu. Sanson dümen başına gelerek ''Savaşacak mısın?'' diye sordu. Cevap vermek yerine Hunter sadece parmağıyla gemiyi işaret etti. Geminin gövdesi belirgin şekilde yükselmekteydi. Bulunduğu yerden görebildiği kadarıyla su seviyesinden yaklaşık 40 metre kadar yükselen bir gövdesi ve iki silah güvertesi vardı. Topların uzun burunları açılmış, silah kapaklarından onlara doğru bakıyordu. Hunter kaç topları bulunduğunu sayma zahmetine girmedi. Çünkü görebildiği kadarıyla sadece sancak tarafında en az 30 tane onlara doğrultulmuş silah vardı.
''Bana sorarsanız bu bir İspanyol gemisi.'' dedi Sanson.
''Öyle görünüyor.'' diye onayladı Hunter.
''Savaşacak mısın?''
''Bununla mı?'' dedi Hunter. Cevap verdiği sırada iyice yakınlaşmış olan savaş gemisi Cassandra'ya doğru bir uyarı atışı yaptı. Henüz silahların atış menziline girmediği için atışı bir zarar vermeden iskele tarafından denize isabet etti. Yine de bu çok net bir uyarıydı. Gemi onlara doğru birkaç yüz metre kadar yaklaştığı anda topların menzilinde olacaklardı. Hunter iç çekti.
''Gemiyi rüzgara doğru çevir.'' dedi sakince.
''Ne dedin kaptan?'' dedi Anders.
''Dedim ki gemiyi rüzgar yönüne çekin ve tüm halatları gevşetin.''
''Emredersin kaptan.'' dedi Anders.
Sanson Hunter'ı sert bakışlarla süzdü ve hızlı adımlarla oradan uzaklaştı. Hunter bunu umursamadı. Küçük şalopasının rüzgar yönünde hizalanmasını ve halatların serbest bırakılmasını izledi. Gerginliğini kaybeden yelkenler dalgalanmaya başlayınca gemi durma noktasına geldi. Hunter'ın mürettebatı iskele tarafında yan yana dizildi ve yanaşmakta olan düşman gemisini izlemeye koyuldu. Geminin gövdesi tamamen siyaha boyanmış ve yaldızlı işlemelerle süslenmişti. Geminin kıç güvertesinde Philip'in kollarını temsil eden şaha kalkmış aslan figürleri bulunuyordu. İspanyol gemisi olduğundan kesinlikle emindi.
''Onlara sıkı bir karşılama hazırlayabiliriz.'' dedi Anders. ''Ve tam bizi ele geçirecekleri sırada onlarla savaşabiliriz. Bir sözün yeter kaptan.''
''Hayır dedi Hunter. Bu ebattaki bir gemide en az 200 denizci vardır ve bir o kadar daha silahlı asker de güvertede bekliyordur. Üstü açık bir şalopadaki 60 adam devasa bir yelkenlideki 400 adama direnebilir mi? En ufak direniş belirtisi görürlerse İspanyollar gemilerini güvenli bir mesafeye çekerek Cassandra'yı batıncaya dek topa tutarlardı.''
''Kılıcınla savaşarak ölmek İspanyollar tarafından esir alınıp asılmaktan ya da canlı canlı yakılmaktan iyidir.'' dedi Anders.
''Bekleyeceğiz.'' dedi Hunter.
''Neyi bekleyeceğiz?''
Hunter'ın bu soruya verecek cevabı yoktu. Hunter savaş gemisinin onlara yanaşmasını izliyordu. O kadar yanaşmıştı ki Cassandra'nın Grandi'nin gölgesi savaş gemisinin gövdesinin ortalarına ancak geliyordu. Aralıklarla öteki gemiden verilen İspanyolca emirler duyuluyordu. Gözlerini kendi gemisinde olup bitene çevirdiğinde, Sanson'un aceleyle birkaç tabancayı doldurduğunu ve kemerine yerleştirdiğini gördü. Hunter hemen yanına gitti.
''Savaşacağım.'' dedi Sanson. ''Siz kendinizi İspanyollara bakire kızlar gibi sunabilirsiniz ama ben savaşacağım.''
Hunter'ın aklına bir fikir geldi.
''Öyleyse böyle yap.'' dedi ve Sanson'un kulağına bir şeyler fısıldadı. Fransız sessizce oradan uzaklaştı.
İspanyolların bağırışları gelmeye devam ediyordu. Onlardan daha yüksekte olan savaş gemisinin ana güvertesinde sıralanmış silahlı askerler nişan almış bekliyorlardı. Askerlerin ilki gergin halattan Cassandra'ya indi. Çok geçmeden Hunter ve adamları silah zoruyla teker teker düşman gemiye tırmanmaya zorlandı. 15. Kısım. Cassandra'nın içerisinde günlerce tıkış tıkış yaşadıktan sonra savaş gemisi onlara olduğundan daha büyük gelmişti. Geminin ana güvertesi öylesine büyüktü ki bir yaylaya benzetmişlerdi. Hunter'ın adamları İspanyol askerleri tarafından itile kakıla ana direğin altına getirildi. Cassandra'yı dolduran koca mürettebat bu gemide önemsiz bir avuç insan gibi duruyordu. Hunter adamlarının yüzüne bakıyordu ama hiç kimse kaptan ile göz teması kurmuyordu. Adamların yüz ifadelerinden öfkeli ve hayal kırıklığına uğramış oldukları belli oluyordu. Oldukça yüksekte bulunan yelkenler rüzgarda dalgalanırken adeta kulakları sağır ediyordu. Hunter'ın tam karşısında dikilmekte olan esmer İspanyol subayı
''Kaptan sen misin?'' diye bağırdı.
Hunter başını salladı.
''Adın ne?''
''Hunter'' diye yanıtladı.
''İngiliz misin?''
''Evet.''
''Geminin kaptanı seni bekliyor.'' dedi adam.
İki silahlı asker Hunter'ı dürterek aşağıya indirdi.
Anladığı kadarıyla onu savaş gemisinin kaptanına götürüyorlardı. Hunter omzunun üzerinden hayal kırıklığı içindeki mürettebatına son bir kez baktı. Adamlarının ellerini arkalarından bağlamaya başlamışlardı bile. Savaş gemisinin tayfası süratli çalışıyordu. Dar merdivenlerde tökezleyerek silah güvertesine indi. Geminin kıçına doğru yönlendirilmeden önce sıra halinde dizilmiş olan toplara bir göz attı. Topçular hala silahlarının başında hazır bekliyordu. Geminin kıç tarafına doğru ilerlerken açık duran silah kapaklarının yanından geçmiş ve devasa savaş gemisine bağlanmış olan ufak şalopasını görebilmişti. Gemisinin güvertesi İspanyol askerleriyle doluydu. Cassandra'yı limana götürecek olan İspanyol denizcileri de geminin halat ve yelken donanımlarını incelemekteydi. Sırtına yasladıkları tüfekle onu dürten askerler yüzünden gemisinde olup biteni izlemek için çok vakti olmamıştı. Kısa bir süre sonra önünde iki iri yarı ve kötü bakışlı muhafız tarafından korunan bir kapının önünde durdular. Hunter bu adamların üniforma giymediğini fark etti. Ona aşağılayıcı şekilde acıyarak bakan muhafızlar önemli birini koruyor olmalıydı. Muhafızlardan bir tanesi kapıya vurdu ve hızlıca İspanyolca bir şeyler söyledi. İçeriden homurtu şeklinde bir cevap geldiğinde kapıyı açarak Hunter'ı içeriye ittirdiler. Muhafızlardan bir tanesi de onunla birlikte içeri girdi. Geminin her yerinde ihtişam ve lüks göze çarpıyordu. Ama kaptan köşkü oldukça geniş, aynı zamanda zarifçe döşenmişti. Ortada üzerine ince keten bir örtü serili büyük bir yemek masası vardı. Mum ışığında bir akşam yemeği için hazırlanmış olan masanın üzerine altın tabaklar, çatal ve bıçaklar dizilmişti. İçeride bir tane de büyük ve rahat yatak bulunuyordu. Yatağın üzerine altın işlemelerle süslü ipek bir örtü serilmişti. Kamaranın bir köşesinde açık bir kapaktan dışarıya uzanmış bir top ve bunun tam üzerindeki duvarda da zengin renklerle boyanmış İsa'nın çarmıha gerilişini simgeleyen bir yağlı boya tablo asılıydı. Bir diğer köşede duran fener tüm odaya altın rengi bir ışık saçıyordu. Kameranın arka tarafında üzeri haritalarla kaplı bir çalışma masası vardı. Masanın hemen arkasında duran kırmızı kadife kaplı rahat sandalyede de savaş gemisinin kaptanı oturuyordu. Kaptan arkasını dönmüş kristal sürahiden kendisine şarap dolduruyordu. Hunter adamın sırtının bir boğanınki kadar geniş olduğunu fark etti.
"Pekala," dedi kaptan kusursuz bir İngilizceyle. "Size bu mükemmel şaraptan bir kadeh alarak bana eşlik etmeye ikna edebilir miyim?" diye sordu.
Hunter cevap vermeye fırsat bile bulamadan kaptan ona doğru döndü. Hunter adamın iri burnuna, sert hatlı ve kapkara sakallı yüzünde parıldayan gözlerine baka kalmıştı. İstemeden dudaklarının arasından "Kazaya" ismi fırlayıverdi. İspanyol bu duruma içten bir kahkaha atarak karşılık verdi.
"Kral Charles'ı mı bekliyordunuz yoksa?"
Hunter ne diyeceğini bilememişti. Dudaklarının kıpırdamaya hazır olduğunun farkındaydı ama ses çıkaramıyordu. Aynı anda aklından binlerce soru geçiyordu. Kazaya neden Matanseros'a değil de oradaydı? Bu durum hazine kalyonunun artık orada olmadığı anlamına mı geliyordu? Yoksa kalenin yönetimini becerikli bir teğmene mi devretmişti? Ya da daha üst düzey biri tarafından çağrılmış ve bu savaş gemisiyle Havana'ya doğru yol alıyor olabilirdi. Aklına gelen bu soruları yanıtlamaya çalışırken bedeni korkudan buz kesmişti. Ayakta dikilmiş Kazaya'ya bakıyordu. Titremeden yapabileceği tek şey de buydu.
"İngiliz adam," dedi Kazaya. "Huzursuz olmanız gururumu okşuyor. Ben sizin adınızı bilmediğim için utandım. Oturun, rahat olun."
Hunter kıpırdamayınca ona eşlik eden muhafız tarafından Kazaya'ya doğru bakan bir sandalye zorla oturtuldu.
"Böylesi çok daha iyi," dedi Kazaya. "Kırmızı şarabınızı şimdi mi içersiniz?"
Hunter'a dolu bir kadeh uzattı. Hunter olağanüstü bir çaba sarf ederek ona uzatılan kadehi eli titremeden alabildi. Fakat içmeden hemen masanın üzerine bıraktı. Kazaya gülümsedi.
Kazaya, "Sağlığınıza İngiliz," dedi ve şarabından bir yudum aldı. "Bu hala mümkünken sağlığınıza içmeliyiz değil mi? Bana katılmayacak mısınız?" "Hayır ama, hadi ama İngiliz, ekselansları Havana garnizon komutanının bile bu kadar kaliteli bir kırmızı şarabı yok. Fransa'nın Haute-Brion bölgesinden geliyor, için."
Kısa bir süre bekledi.
"İçin," dedim.
Adeta büyülenmiş, hatta transa geçmiş gibi duran Hunter kadehini eline alarak biraz içti. İçtiği şarabın tadı üzerindeki büyünün etkisini kırdı. Bardağı havaya kaldırıp yudum yudum içerek yutkunması gibi sıradan eylemler onu kendine getirmişti. Şoktan bu şekilde kurtulmuş olan Hunter binlerce ufak ayrıntının farkına varmaya başladı. Arkasında duran muhafızın nefes alıp verişini duyuyordu. Muhtemelen iki adım geride duruyor diye düşündü. Ardından Kazaya'nın saç sakalının birbirine karışmış olduğunu fark etti. Bu adam epeydir denizde olmalıydı. Kazaya öne eğilip,
''Şimdi söyleyin bakalım İngiliz adam, adınız ne?''
diye sorduğu sırada da nefesindeki sarımsak kokusunu aldı. ''Charles Hunter'' diye yanıtladı umduğundan çok daha gür bir sesle.
''Öyle mi? Sanırım adınızı daha önce duydum. Siz geçen mevsim konsepsiyonu ele geçiren Hunter olmalısınız.''
''Evet o bendim.'' dedi Hunter.
''Ayrıca Haiti adasında bulunan Monte Cristo'ya saldıran ve orada Ramona isimli bir toprak sahibini fidye için kaçıran Hunter da siz misiniz?''
''Benim.''
''Ramona tam bir domuzlu. Aynı fikirde değil misiniz?''
Kazaya güldü.
''Ve yanılmıyorsam Goa'da Lupa'da demirlemiş olan köle gemisi Reuters'ı da ele geçirerek barındırdığı tüm kölelerle birlikte ortalıktan kaybolmayı başaran Hunter da siz olmalısınız.''
''Benim.''
''O halde sizinle tanışmaktan son derece memnun oldum İngiliz. Değerinizi biliyor musunuz?'' ''Hayır mı? Pekala, değeriniz her geçen yıl arttırıldı ve belki de bu yakınlarda bir artış daha yapılmıştır. Elimdeki en yeni bilgilere göre Kral Philip sizi yakalayacak kişiye 200 altın ödül vaat etmişti. Mürettebatınızı da eksiksiz yakalayabilecek herhangi bir kişi de ekstradan 800 altın kazanacaktı. Belki şu anda daha da çok vaat ediyordur. Kararnameler sürekli değiştiriliyor. Bu nedenle takip etmemiz gereken çok fazla ayrıntı var. Eskiden yakaladığımız korsanları günahlarından ve sapkınlıklarından arındırılmaları için Seville'deki Engizisyon Mahkemesi'ne gönderirdik. Ama bu o kadar sıkıcı bir iş ki artık böyle yapmak yerine sadece kafalarını yolluyor ve kargo alanımızı daha karlı mallar için saklıyoruz.
Hunter bir şey söylemedi.
Belki de başınıza konmuş olan bu 200 altınlık ödülü çok düşük buluyorsunuz diye devam etti Kazaya. Tahmin edebileceğiniz gibi şu anda bu konuda sizinle tamamen hemfikirim. Ama en azından bu suların en değerli korsanı olduğunuzu bilme ayrıcalığına sahip oldunuz. Bu sizi memnun ediyor mu?
Evet dedi Hunter, önemli olan niyettir.
Kazaya gülümsedi. Doğuştan centilmen olduğunuzu görebiliyorum dedi. Ve sizi temin ederim ki bir beyefendinin hak ettiği gibi şerefli bir şekilde asılarak idam edileceksiniz. Buna söz veriyorum.
Hunter oturduğu yerden kalkmadan eğildi. Kazaya'nın masasının üzerinden uydurma bir kapakla örtülü küçük bir cam kavanoza uzanmasını izledi. Kavanozun içinde genişçe yeşil yapraklar duruyordu. Kazaya yapraklardan bir tanesini ağzına atarak düşünceli bir şekilde çiğnemeye koyuldu.
''Şaşırmış gibi bakıyorsunuz İngiliz. Bu uygulamaya aşina değilsiniz sanırım. Yeni İspanya'daki Hint adalarında bu yaprağa koka diyorlar. Yüksek rakımlı bölgelerde yetişiyor. Çiğnendiğinde enerji ve güç veriyor. Kadınlarda da cinsel arzuyu arttırıyor.'' diye ekledi sırıtarak. ''Denemek ister misiniz?'' ''Hayır mı? Misafirperverliğimi kabullenmekle zorlanıyorsunuz İngiliz.''
Hunter'dan gözlerini ayırmaksızın bir süre sessizce çiğnemeyi sürdürdü. Sonunda sessizliğini bozan Kazaya,
''Daha önce tanışmış olabilir miyiz?'' diye sordu.
''Hayır.''
''Yüzünüz tuhaf bir şekilde tanıdık geliyor. Belki geçmişte siz daha gençken tanışmışızdır.''
Hunter kalp atışlarının hızlandığını hissetti. ''Tanıştığımızı sanmıyorum.''
''Siz haklı olmalısınız.'' dedi Kazaya.
Tekrar düşüncelere dalmış bir şekilde duvardaki tabloya sabitlendi.
''Bana göre tüm İngilizler birbirine benziyor. Ben de tanımış olduğum İngilizleri birbirinden ayırt etmekte güçlük çekiyorum.''
Tekrar Hunter'a baktı.
''Ama siz beni tanıdınız, bu nasıl mümkün olabilir ki?''
''Yüzünüz ve tavırlarınız İngiliz kolonilerinde iyi tanınıyor.'' Kazaya ağzına attığı misket limonu dilimini yapraklarla birlikte çiğnemeye başladı. Hunter'ın cevabına önce sırıttı sonra da güldü.
''Şüphesiz'' dedi, ''şüphesiz.''
Sandalyesinde ani bir dönüş yaparak masaya sertçe vurdu.
''Yeter, konuşacak daha önemli konular var. Geminizin adı nedir?''
''Cassandra'' dedi Hunter.
''Geminin sahibi kim?''
''Benim. Geminin hem sahibi hem kaptanıyım.''
Nereden yola çıktınız?
Port Royal.
Bu yolculuğunuzun arkasındaki neden nedir?
Hunter durakladı. Eğer mantıklı bir neden uydurmuş olabilse hemen cevap verecekti. Ama gemisinin bu sularda ne aradığı sorusuna verilebilecek mantıklı bir yanıt bulmak kolay değildi. Gine'ye bir köle gemisinin bu sularda olacağına dair bir istihbarat almıştık.
Kazaya kafasını sallayarak, ''İngiliz adam, İngiliz adam!'' dedi.
Hunter elinden geldiğince isteksiz gözükmeye çalışmıştı. Ardından ''Augustine'e doğru yol alıyorduk'' dedi Hunter. Florida'daki İspanyol kolonisinin en iyi yerleşim bölgesiydi burası. Özel bir zenginliği olan bir şehir değildi ama en azından İngiliz meşru korsanlarının buraya saldırması o kadar da inanılmaz bir hadise olmazdı.
Tuhaf ve uzun bir rota seçmişsiniz.
Kazaya masada parmaklarını tıkırdattı.
Neden batıya doğru yelken açıp Küba'nın etrafından dolanarak Bahama geçidine girmediniz?
Hunter omuz silkti. Geçitte İspanyol savaş gemileri bulunduğuna inanmak için geçerli nedenlerimiz vardı.
Peki ya burada?
Burada bir İspanyol savaş gemisiyle karşılaşmama ihtimali daha yüksekti. Kazaya Hunter'ın cevaplarını uzunca bir süre kafasında düşündü. Gürültülü bir şekilde koko yapraklarını çiğnemeye devam etti ve şarabından bir yudum daha aldı.
Augustine'de bataklıklar ve yılanlardan başka bir şey yok ki dedi. Hele ki Windward geçidinden geçmeyi göze almanıza değecek tek bir şey yok. Ayrıca bu bölgede,
omuz silkti,
ufak geminiz ve zayıf mürettebatınızla saldırabileceğiniz kadar korumasız herhangi bir yerleşim yeri de yok.
Kaşlarını çattı.
İngiliz, neden buradasınız?
Söylediklerim doğru dedi Hunter. Hedefimiz Augustine'di.
Anlattıklarınız beni hiç tatmin etmedi dedi kazaya.
Tam o anda kapı vuruldu ve bir denizci araladığı kapıdan kafasını içeri uzattı. Hızlı hızlı İspanyolca bir şeyler söylüyordu. Hunter İspanyolca bilmese de biraz Fransızcası olduğu için denizcinin söylediklerini az da olsa anlayabiliyordu. Adam Cassandra'da bulunan denizci ekibinin yol almaya hazır olduğunu ve yola çıkabileceklerini söyledi. Kazaya peki anlamında başını salladı ve ayağa kalktı.
Yola çıkmak üzereyiz dedi. Benimle güverteye gelin. Belki mürettebatınızla sizden daha konuşkan birilerini buluruz.